Kitabın adı Ölüm Tanığı. Yazarı Nora Roberts. 23. ayrım, 12. bölüm. Rourke'u iki holografik konferans, bir mekanlar arası aktarım ve bölüm şefleriyle yapılacak bir toplantı bekliyordu. Hepsi de öğleden sonraya ayarlanmıştı. Hepsi de Olympus Tatil Köyü projesiyle ilgiliydi. Bir yılı aşkın süredir bu proje üzerinde çalışıyorlardı. Rourke'un niyeti tatil köyünü bu yaz açmaktı. O zamana kadar bütün gezegeni kaplayan tatil köyünün baştan sona tamamlanması mümkün değildi. Fakat lüks otelleri ve villalarıyla, şık kumar ve eğlence kompleksleriyle ana gövde hazır olacaktı. Rourke Eve'i oraya balayında götürmüştü. Beraber çıktıkları ilk gezegen dışı seyahatiydi. Onu bir kez daha aynı yere götürmek istiyordu. Tabii bunu başarması bir hayaldi. Zira Eve'in gezegenler arası seyahat etmeye pek bayıldığı söylenemezdi. Onunla baş başa vakit geçirmek ve işten güçten uzaklaşmak istiyordu Rourke, hem onunkinden hem de kendi işinden. Eve'i zorlayarak çıkardığı 48 saatlik gezilere bir başkasını eklemek değildi istediği. Bu sefer niyeti gerçekten uzun süre ve baş başa kalmaktı. Evdeki kontrol merkezinin başından ayrıldı, omzunu döndüre döndüre oynattı. Neredeyse iyileşmişti omzu, ona fazla sıkıntı vermiyordu. Yine de arada sırada baş gösteren hafif sancılar ona nasıl da ölümle burun buruna geldiklerini anımsatıyordu. Daha birkaç hafta önce ölümün ve Eve'in gözlerine bakmıştı. Aslında ikisi de daha önce ölümle, kanlı ve vahşi sonlarla karşı karşıya gelmişti. Fakat bu sefer kaybedecek çok şeyleri vardı. O bir anlık birleşme, Eve'in gözlerindeki azim, elini tutuşundaki kuvvet Rourke'u hayata döndürmüştü. Onların birbirine ihtiyacı vardı. Rourke odasındaki uzun pencerelere doğru yürüdü. Pencereden kendisi için hırsla, arzuyla, ter dökerek ve kaynağı şaibeli parasını kullanarak yarattığı dünyayı seyretti. Eve'le kendisinin iki kayıp ruh olduğunu düşündü. İkisinin karakterine de acılarla geçen çocukluk yılları yön vermişti. Fakat görünüşe göre iki zıt kutuptu onlar. Aşk ikisi arasındaki mesafeleri önce kısaltmış, sonra da tamamen kaldırmıştı. Eve onun hayatını kurtarmıştı, elini sımsıkı tutmuştu. Aslında onu ilk gördüğüm an hayatım kurtuldu diye düşündü. O sırada içinde bulundukları durum buna imkan vermeyebilirdi. Fakat öyle bir şey olmadı. Eve bir anda hayatının anlamı haline geldi. Eve ona aitti. Rourke Eve'e sürekli bir şeyler vermek istiyordu. Paranın satın alabileceği en pahalı şeyleri veriyordu ona. Gerçi bu hediyelerin Eve'i hayrete düşürdüğünü ve pek de memnun etmediğini biliyordu. Bundan biraz da zevk alıyordu aslında. Yine de bu hediyeleri ona rahatlık, emniyet, güven duygusu ve sevgi verme arzusunu yatıştırmak için aldığını her seferinde belirtiyordu. Ne de olsa ikisi de hayatlarının büyük bir kısmını bu duyguları tadamadan geçirmişti. Rourke'un Eve duyduğu hisler yalnız Eve değil, kendisine de çok kafa karıştırıcı, çok korkutucu geliyordu. İnsanları gözlemleme, inceleme konusunda bu kadar becerikli bir kadının bunu nasıl göremediğini bir türlü anlayamıyordu Rourke. Eve, çirkin üniforması ve şüphe dolu soğuk bakışlarıyla hayatına girdiğinden beri hiçbir şey eskisi gibi değildi. Rourke bunun için Tanrı'ya şükrediyordu. Aşırı duygusal bir havaya girdiğini fark etti. İçindeki hep umulmadık anlarda çıkıp gelen İrlandalı'nın işiydi bu herhalde. Dahası Eve'in bir iki gece önce gördüğü kabus da aklına gelip duruyordu. Kabuslar eskisi kadar sık olmasa da hala geliyordu işte. Eve uykusunda eziyet çektiriyor, doğru dürüst hatırlamadığı geçmişine sürüklüyorlardı. Rourke o kabusları Eve'in zihninden silmek, ortadan kaldırmak isterdi. Fakat bunu asla yapamadığını, asla yapamayacağını da biliyordu. Aylar boyu dört başı mamur bir araştırma yapmak, Dallas'ta bir yol kenarında incitilmiş, hırpalanmış bir halde bulunan o zavallı çocuğun bilgilerini ortaya çıkarmak istemiş ve kendini zor tutmuştu. Sosyal hizmet uzmanlarının, polisin, çocuklardan sorumlu yetkililerin bulamadığı detaylara erişebilecek kadar yetenekliydi. Elinin altında teknolojik donanım da vardı. Eve için boşlukları doldurabilirdi. Tabii itiraf etmeliydi ki kendisi içinde. Ancak boşlukları doldurmanın yolu bu değildi. Eğer kolları sıvayıp işe girişir, ive sormaya hazır olmadığı soruların cevaplarını verecek olursa, yarasını sarmak bir yana daha beter edeceğini bilecek kadar iyi tanıyordu onu. Aynı şey kendisi için de geçerli değil miydi sanki? Uzun yıllar sonra Dublin'e döndüğünde, çocukluğunun dağılan parçalarını bir araya getirmeye çalışmıştı. Tek başına yapmıştı bunu. O zaman dahi çok derinlere inememişti. Çocukluğundan kalanlar içinde bir yerlerde gömülü kalmıştı ve en azından şimdilik böyle kalsın istiyordu. Dikkatini bugüne yoğunlaştırması gerektiğini hatırlattı kendine. İçindeki İrlandalıya uyup geçmişi kara kara düşünmeye dalmak hiçbir şeyi çözmeyecekti. Öğleden sonra katılacağı toplantılarda lazım olacak diskleri, belgeleri toparladı. Sonra duraksadı. Evden ayrılmadan önce onu bir kere daha görmek istiyordu. Ne var ki odalarını birbirine bağlayan kapıyı açtığında karşısında McNab'i buldu. McNab koca bir hamburgeri olduğu gibi ağzına tıkıştırmış oturuyor, geçmiş taraması yapıyordu. ''Bugün tek tabanca mısın Ian?'' McNab ani bir hareketle silkindi ve doğruldu. Ağzındaki lokmayı çabucak yutmaya kalkınca yemek boğazına takıldı. Rourke keyiflenmişti. McNab'in yanına gitti ve hafifçe sırtına vurdu. ''Yutmadan önce biraz çiğnesen iyi olur aslında.'' ''Evet, sağ ol.'' ''Doğru dürüst kahvaltı etmemiştim de sorun olmaz.'' diye düşündüm. ''O taşçım emrine amade. Teğmen çıktı herhalde.'' ''Evet, bir saat kadar önce Peabody'yi de alıp çıktı. Feeney de polis merkezine çalışmaya gitti. Ben de burada çalışıyorum.'' McNab bembeyaz dişlerini göstere göstere gülümsedi. ''En güzel mekan bana kaldı.'' ''Ne şanslısın.'' Rourke, McNab'in tabağında ketçapa bulanmamış bir kızarmış patates bulmayı başardı. Patatesten atıştırırken bir yandan da ekranı inceledi. ''Geçmiş taraması mı yapıyorsun? Yine mi?'' ''Ya, evet.'' McNab gözlerini devirdi, başını salladı. Kulağındaki gümüş halka küpeler çarpışarak şıkırdadı. ''Dallas, bilmediğimiz eski bir bağlantının, görülmemiş bir hesabın varlığından, Draco'yla oyunculardan birinin geçmişte bir şeyler yaşamış olabileceğinden işkilleniyor. Bana sorarsan, bakabileceğimiz tüm verileri taradık ve eli boş döndük. Fakat Dallas tekrar araştırmamızı, daha derinlere bakmamızı istiyor. Emir kuluyum ben sonuçta. Hele menüde böyle gerçek dana eti varsa elimden geleni yaparım. İyi de hakikaten derin bir mevzu varsa bu şekilde bulamazsın herhalde, öyle değil mi? Bulamaz mıyım? Görülmemiş bir hesaptan bahsediyorsun. Rourke şansını denemeye karar verdi. Eğer deyim yerindeyse, uzun zamandır toprağın altında gömülü bir şeyi bulmak isteseydim, ellerimi kirletmeye de razı olurdum. Ne dediğini anlamıyorum. Gizli kayıtlardan söz ediyorum. Gizli kayıtlara girme yetkim yok. Geçerli neden göstermek, izin almak filan gerekiyor. Doğruldu, gözlerini giriş kapısına dikti. Tabii laf aramızda kalsın, bütün bunlara gerek duymadan kayıtlara girmenin bir yolu olsa? Var Ian, bir sürü yolu var. Evet, fakat KK faktörünü de boşlamamak lazım. Kıçını kolla faktörü. Eh, o zaman biz de kıçını kollamaya bakarız. İşi sağlama alırız. Olmaz mı? Rourke'la McNab yer değiştirdiler. Rourke bilgisayarın başına geçti. Birkaç dakika sonra McNab, ''Dallas, bu yaptığımızı öğrenecek değil mi?'' diye sordu. ''Olacak tabii. Fakat bir şeyi bilmekle kanıtlamak arasında dağlar kadar fark vardır. Bu kural Yaman teğmenimiz için de geçerli.'' Rourke polislerin işine burnunu sokmaktan zevk alıyordu ve aldığı zevklere sınır koymaya lüzum da görmüyordu. Şimdi Ian, baş şüphelilerin DNA kayıtlarıyla parmak izlerine erişimi sağladık. Her şey kurallara uygun işliyor. Evet, tabii erişimi sağlayan ben olsaydım. Bu teknik bir ayrıntı. Bilgisayar, ekrandaki kimlik bilgilerini gizli verilerde dahil olmak üzere tüm sabıka kayıtlarında ve açılmış davalarda soruştur. Araştırılıyor. Gizli kayıtlara izinsiz erişim engellenmiştir. Açık kayıtlara bakmak serbesttir. İşime devam edilsin mi? Bekle. Rourke arkasına yaslandı, tırnaklarına baktı. Tertemizdi elleri, şimdilik. McNab, zahmet olmazsa gidip kahve getirebilir misin? McNab ellerini ceplerine soktu, çıkardı ve bir süre prosedürü takip etmekle ilerleme kaydetmek arasındaki ince çizgide kaldı. Peki, tamam, tabii getiririm. Mutfağa girdi, kahve söyledi. Biraz oyalandı. Bürokratik engelleri aşıp erişilmemesi gereken bilgilere erişmek ne kadar zaman alır hiç bilmiyordu. Gerginliğini biraz yatıştırmak için turta var mı diye bakındı. Şansına tam 6 çeşit turta vardı mutfakta. Hangisinden alsam diye acı acı düşündü. Ian, orada kahve çekirdeği mi yetiştiriyorsun? Ne? Kafasını içeriye uzattı. Düşündüm ki o iş biraz zaman alır. Bu adam parlak bir teknoloji uzmanı ama aynı zamanda saf, iyi niyetli bir genç diye düşündü Rourke. Bak şu ilgini çekebilir işte. Sisteme girdin mi? Şimdiden mi? Ama nasıl? McNab cümlesini yarım bıraktı, masaya koştu. Yok, şimdi öğrenmesem daha iyi olur. Böylece tutuklanıp ceza aldığım zaman masum olduğumu iddia edebilirim. Niye tutuklanıp ceza alacakmışsın? Rourke masasındaki bir kağıdın üstüne parmağıyla vurdu. İşte izin belgen burada. Vay! McNab merakla kağıdı inceledi. Sahici gibi görünüyor. Aslında yargıç Natlas'ın imzası var. Görünüşe bakılırsa öyle. Vay be! Harikasın sen, dedi McNab hürmetle. Ian, yapma lütfen, mahcup ediyorsun beni. Tamam, yargıç Natlas'tan izin isteme nedenim neymiş peki? Rourke gülerek ayağa kalktı. Sana böyle bir şey sorulursa bir şeyler uydurup lafı dolandırmayı başaracağına eminim. Bence net hatırlamıyorum gibisinden bir şeyler bul. Tamam, bir şey uydururum. O halde seni işinle baş başa bırakıyorum. Peki, sağ ol. Aa, baksana Rourke. Evet, bir şey daha var aslında. McNab'in mor hava botları geçirdiği ayakları huzursuzca kıpırdanmaya başladı. Kişisel bir mesele. Esasen bir yolunu bulup teğmene açılmayı düşünüyordum. Fakat teğmenin huyunu suyunu biliyorsun işte. Bilmez olur muyum? Rourke McNab'in yüzüne dikkatle baktı. İçinde merakla karışık bir acıma hissi doğdu. Kadın meselesi mi Ian? Evet, tek bir kadınla ilgili. Herhalde senin gibi bir adam elektronikten anladığı kadar kadından da anlıyordur. Ben anlayamıyorum bir türlü. Yani anlamıyorum dediysem diye hızlı hızlı devam etti. Cinsellikle ilgili bir sorunum yok, sadece düşünce yapılarını anlamıyorum diyeyim. Anladım. Fakat Ian, eğer kadın zihninin anlaşılmazlıkları, kaprisleri hakkında konuşmak istiyorsan birkaç günümüzü feda etmemiz ve şişelerce içki devirmemiz gerekir. Ne demezsin, galiba o kadar vaktin yok. Rourke'un gerçekten de çok az vakti kalmıştı. Daha milyarlarca kredi el değiştirecek ve harcanacaktı. Yine de masanın kenarına inişti. Para işleri biraz bekleyecekti. Sanırım Peabody ile ilgili bir mesele bu. Biz takılıyoruz işte, anlarsın ya. Ian, meğer ne kadar çılgın bir romantikmişsin de benim haberim yokmuş. Rourke'un sesindeki kuruluğu fark eden McNab, önce kızardı, sonra kıkırdamaya başladı. Yatakta gerçekten çok iyi anlaşıyoruz. İkiniz adına da çok sevindim ve tebrik ediyorum sizi. Fakat Peabody bunları benimle paylaştığını duysa pek hoşuna gitmez gibime geliyor. McNab, mesele seks değil aslında, dedi hızla, sanki sözünü tamamlayamayacağından korkuyormuş gibiydi. Yani aslında öyle. Çünkü seks yapıyoruz. Bol bol yapıyoruz hem de. Yatakta çok iyiyiz, şahaneyiz. O lanet üniformasını 5 dakikalığına çıkarabildiğim zaman her şey iyi gidiyor. Fakat bundan fazlası da olamıyor bir türlü. O iş bitince onu yemekle kandırmazsam ya da işlerle ilgili sorular sorarak oyalamazsam kapıyı çekip çıkıveriyor. Onun evindeysek de postalıyı veriyor beni. Rourke McNab'in bu gerginliğini anlıyordu. Onu da böyle sarsan bir kadın vardı. Fakat sen daha fazlasını istiyorsun. Tuhaf, değil mi? Yarım ağızla güldü. Odanın içinde dolanmaya başladı. Kadınları gerçekten seviyorum. Her tür kadın seviyorum. Özellikle de çıplakken. Seni kim suçlayabilir ki? Değil mi ama? Bir şekilde she body'yi soyup üstüne atlama fırsatı yakaladım. Çok da zevk alıyorum. Sanki elim kolum bağlı, o da teslim almış beni. İlişki yürütmek isteyen taraf hep kadındır sanıyordum. Sana gelip bin türlü laf ederler, senin de tatlı yalanlar bulup uydurman gerekir. Yalan söylediğini gayet iyi bilirler, fakat yine de kaçıp gitme diye katlanırlar buna falan filan. Kadın erkek ilişkilerine dair şahane bir bakış açısı bu doğrusu. Anladığım kadarıyla Peabody tatlı yalanlar duymaya pek meraklı değil. Neye meraklı olduğunu bilmiyorum ki. Mesele de bu zaten. McNabb'i sinir basmıştı şimdi. Elini kolunu sallayarak konuşmaya başladı. Yani seksten hoşlanıyor, işini severek yapıyor. Dallas'a sanki evrenin gizemlerini çözmüş biri gözüyle bakıyor. Sonra da tutup o Monroe olacak, onun bunun çocuğuyla operaya gidiyor. Son cümle kinayeli bir tavırla söylenmişti. Rourke onaylar gibi başını salladı. İnsanın rakibini kıskanması gayet normal bir şey. Rakipmiş. Ne rakibi? Bu kadının ne zoru var da şu jigolo bozuntusuyla takılıyor? Yok akşam yemeği, sanat etkinliği, gidip insana dans bile ettirmeyen müzikler dinliyorlar filan. Aslında o herifin suratını dağıtmam lazım. Rourke bir an durup düşündü ve aynı durumda olsa kendisinin de aynen böyle hissedeceğine karar verdi. Öyle bir şey yaparak hırsını çıkarabilirsin tabii. Fakat aradaki kadını rahatsız edeceğine de şüphe yok. Biraz romantik olmayı denedin mi hiç? Nasıl yani? Şapşal hareketler yaptın mı diye mi soruyorsun? Rourke içini çekti. Bak şöyle başlayayım. Onu dışarı çıkardın mı hiç? Elbette. Haftada 2-3 gece görüşüyoruz. Dışarıya diyorum Ian. Toplum içinde bir yere. Kanun gereği üzerinize bir şeyler giyerek gitmek zorunda olduğunuz bir yere. Ha, öyle. Pek sayılmaz. Tamam, işe bununla başlayabilirsin. Bir buluşma şöyle olur. Anlaştığınız saatte onu evinden alırsın. Yemekli ve eğlenceli bir yere götürürsün. Yemeğinizi yer, eğlenirken sekse ya da iş meselelerine birebir değinmeden muhabbet açmaya çalışırsın. Buluşmanın ne demek olduğunu biliyorum, diye homurdandı McNabb. Kendini aşağılanmış hissetti. Peabody'yi o adi Monroe'nun götürdüğü yerlere götürecek param yok ki benim. Kadın zihninin ve kalbinin harikalarından biri de burada yatıyor işte. Sen güçlü yönlerini vurgula. Onu maceraya, romantizme, espriye doyuracak yerlere götür. Sakın Monroe'yla yarışayım deme Ian. Tam tersi, o ne yapıyorsa tersini yap. O Peabody'ye serada yetişmiş orkideler veriyorsa, sen de Greenpeace Parkı'ndan topladığın papatyaları götür. Bu fikir McNabb'in kafasına yattı. Gözleri parlamaya başladı, aydınlandı. Hey, iyi fikir doğrusu. İşe yarayabilir. Bunu bir deneyebilirim sanırım. Gerçekten bu işlerden iyi anlıyorsun, teşekkür ederim. Benim için zevkti. Rourke çantasını aldı. Kumara hep düşkün olmuşumdur Ian. Kazanmayı da severim. Eğer şu küçük aşk üçgeninde birisi için bahse girecek olsam, seni seçerdim. Bu sözler McNabb'e öyle bir moral vermişti ki, mutfaktaki turtaları filan unutmuş, derhal işinin başına oturmuştu. Bir yandan da Peabody'yi ilk defa dışarı çıkaracağı zaman neler yapacaklarını planlamaya koyulmuştu. Bu ona öyle bir keyif veriyordu ki, az daha işi unutacak, ekranda az önce listelenen bilgiyi gözden kaçıracaktı. Vay canına! Gördüğü şey karşısında ayağa fırladı. Sevinçten küçük bir dans etti ve iletişim cihazını kaptı. Dallas? Teğmenim merhaba. Galiba bir şey buldum. Haziran 2035'te Richard Draco, fiili saldırıya uğradığı ve malına zarar geldiği gerekçesiyle polise iki ayrı şikayette bulunmuş ve dava açmış. Sonra şikayetlerini geri almış, kayıtta gizlenmiş. Mahkemede 5 milyona olay kapatılmış. Her iki durumda da davalı. Gizli kayıtlara nasıl ulaştın McNabb? McNabb gözlerini kırpıştırdı. Aklı başından gitti. Ne yaptım? Dedektif, gerekli iznin olmadan ya da soruşturmayı yürüten kişi sizin için izin çıkarttırmadan gizli kayıtlara nasıl erişim sağladın? Ben... Rourke nerede? Eve'in gözlerindeki öfke iletişim cihazının o küçücük ekranından bile seçilebiliyordu. Rourke mu? McNabb çok geç kaldığını bile bile yüz ifadesini değiştirmeye, hem masum hem kafası karışmış hem de haklı bir ifadeye bürünmeye çabaladı. Bilmem ki, bir yerlerde çalışıyordur herhalde. Bir şey mi istemiştin ondan? Seninle vakit geçirdi mi? Hayır efendim katiyen, Vazife başındayım şu an. Eve tam 20 saniye boyunca gözlerini ayırmadan McNabb'e baktı. McNabb'in sırtından ter boşalıyordu. Ben verilere nasıl ulaştığıma gelince teğmenim, bana öyle geldi ki önceki araştırmadan sonuç alamadık. Sizin sezgileriniz size mutlaka bir şeyler çıkacağını söylüyordu. Ben de fevkalade saygı duyuyorum, inanıyor ve güveniyorum sezgilerinize. O yüzden şansımı denedim ve durumu yargıç Nettles'a açtım. O da gerekli izni verdi. Elimde belgesi var. Kağıdı çıkardı, salladı. İmzası, her şeyi tamam. Eminim öyledir. Bu iş dönüp dolaşıp benim elimde patlamaz, değil mi McNabb? Cevap vermeden önce iyi düşün. Çünkü seni temin ederim, eğer benim elimde patlayacak olursa seni toz edecektir. Hayır efendim, her şey olması gerektiği gibi. 10 dakika sonra oradayım. Her şeyi olması gerektiği gibi tut. Bir de şu var, eğer herhangi bir yerde Rourke'un parmak izini bulursam o sıska boynunu kıracağım. Eve girer girmez ev tarayıcısının yanına gitti Eve. Rourke nerede diye sordu. Rourke şu anda evde değil. Bu saatte şehir merkezindeki ofisinde olması gerek. Sizin için bağlantı kurayım mı sevgili Eve? Hayır. Sinsi herif kaçmış tabii. Sana sevgili diye hitap ettin ne şeker, dedi Peabody. Rourke'un şakalarından biri işte. Yalnız o kelimeyi bir daha tekrarlayacak olursan seni öldürmem gerekir. Sırf alışkanlıktan ötürü merdivenlere yöneldi. Peabody içini çekti. Bu evde onları merdiven çıkma zahmetinden kurtaracak bir sürü asansör olduğunu biliyordu. Ofise vardıklarında McNabb'e bakıp pis pis güldü. Fakat kellesini kurtarabilmesi için içten içe dua ediyordu aslında. McNabb ayağa kalktı, izin belgesine uzandı. Her şey resmi, usulüne uygun efendim. Eve kağıdı McNabb'in elinden kaptı, uzun uzun inceledi. Omuzlarındaki gerginlik yavaş yavaş çözüldü. Aniden ortaya çıkıveren bu bilgi ganimetinin arkasında Rourke'un olduğundan adı gibi emindi. Ancak bu izin belgesi her şeyi değiştiriyordu. Pekala McNabb, şimdilik hayatını bağışlıyorum. Fini'ye ulaş. Toplantı linkine yönlendir. Elimizde ne var ne yok bir bakalım. Keşfettikleri olay 24 yıl önce meydana gelmişti. Fakat hayli şiddetli, kötü niyetli, tahrik edici bir şeydi karşılarındaki. Demek o incelikli adam Kenneth, Richard Draco'yu güzelce benzetmiş. Hakikaten iyi benzetmiş, dedi Peabody. Adamın iki dişini eline vermiş, burnunu kırmış, kaburgalarını zedelemiş ayrıca. Güvenlik kapıyı açıp onu götürene kadar birkaç parça mobilyayı kırmayı da başarmış. Açılan davada Draco'nun 3 hafta boyunca iş göremez olduğu, duygusal anlamda büyük zarar gördüğü, aşırı derecede utandığı ve fiziksel travma geçirdiği belirtilmiş. Poliste de mahkemede de Stiles'ın adı Stipple olarak geçiyor. Bu onun asıl adı. Dava sonuçlanır sonuçlanmaz da Stiles olarak değiştirmiş zaten. Eve bu yeni bilgileri kafasında evirip çevirdi. Draco ile anlaşma yapmış, para ödeyip davayı düşürmeye razı etmiş. Muhtemelen dava dosyasında belirtilen 5 milyondan çok daha fazlasını ödemiştir. Basında bu işi çok uzatmadı. Herhalde bunun da bir bedeli olmuştur. Eve bilek ünitesine bir göz attı. McNabb, sen araştırmalarına devam et. İlginç bir şeyle karşılaşırsan bana ya da Fini'ye ilet. Ben polis merkezinde olacağım. Fini, sen de en kısa zamanda bir görüşme odası ayarla. Stiles'ı mı çağıracaksın diye sordu Fini. Evet, bakalım benim sahneme çıkınca ne yapacak? Peabody, Kenneth Stiles'ın evine bir polis yolla. Buraya dikkat çekmeden getirilmesini istiyorum. Bunları söyledikten sonra odadan çıktı. Peabody de iletişim cihazını çıkardı. Hey, Peabody, bir dakika bakar mısın? Peabody bocaladı, McNabb'e şöyle bir baktı. Şu an meşgulüm McNabb. Tabii, tabii. Peabody'nin elini tuttu, çekiştirmeye başladı. Kes şunu. Böyle diyen kendisi değilmiş gibi elini arkaya uzatıp McNabb'in poposunu sıkıverdi. Beni bekleyen gerçek polis işleri var. Siz üniformalılar, hayatta biz EBD'ler gibi polis dansı edemezsiniz. Ancak rüyanızda görürsünüz. Baksana, bu akşam dışarı çıkmak ister misin? Ona böyle yakın olmak, Peabody'nin arzularını ateşlemeyi hep başarıyordu. Mesaim bittikten sonra bir uğrayabilirim sanırım. McNabb'in gözlerinde Peabody'nin üniformasını çıkardığı bir sahne canlandı. Az kaldı, niyetinden cayacaktı. Yine de Rourke dışarı çıkıp eğlendikten sonra seks yapamayacaklarını filan söylememişti. Yok, öyle değil. Dışarı çıkarız diye düşünmüştüm. Dışarısı çok soğuk, seks yapılmaz. McNabb tam ağzını açmıştı ki bu kez de Peabody ile Central Park'ın gölgelik bir yerinde çırılçıplak yuvarlandıkları bir sahne geldi gözünün önüne. Eğer vurulmaz, bıçaklanmaz ve bir şekilde öldürülmezlerse harika bir deneyim olurdu bu. Seksten başka bir şey düşünmez misin? Buna bir itirazım olduğundan değil de onun yerine Nexus kulübe gidip müzik dinlesek nasıl olur? Saat 8'de evden alırım seni. Alır mısın? Evden mi alırsın? Sen de bu arada üstünü değiştirirsin. Peabody ona sanki alnının ortasında üçüncü bir kulak çıkmış gibi hayretle bakıyordu. O sırada Eve'in sesi merdivenlerde yankılandı. Peabody, kaldır kıçını! Gitsen iyi olacak dedi McNabb, gülümsüyordu. Sonra görüşürüz. Cesaretini toplayarak uzandı, dudaklarını Peabody'ninkilere bastırdı ve öpmeye başladı. Sonra da ıslak, seksi bir öpücük sesiyle öpüşmeyi sonlandırdı. Peabody sendeleyerek geri geri gitti. Sarsak hareketlerle kapıdan çıktı. 23. ayrımın sonu. Sayfa 247. Devamı 24. ayrımda.